Ayrım 61, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 571. Ara. Basit bir kehanet. Perelandro evinin çatısında oturan peder zincir yıllar önce Gölgeler Tepesi'nin hırsız başından satın aldığı küçük yetime, daha doğrusu onun zamanla olup çıktığı 14 yaşındaki şaşırtıcı derecede kibirli bir çocuğa dik dik bakıyordu. ''Günün birinde Loch Lamora'' dedi adam, ''günün birinde öyle ihtişamlı, öyle hırslı, öyle muazzam bir hata yapacaksın ki gökyüzü ışığa boğulacak, aylar fırıl fırıl dönecek ve tanrılar neşeyle kuyruklu yıldızlar sıçacak. Umarım o günü görebilecek kadar yaşarım.''
''Avucunu yalarsın'' dedi Loch, ''öyle bir şey asla olmayacak.''
Bitiş. Sahtefer. Birinci kısım. 78. Aza Guilla yılının Partis ayının 18'i ve ıslak bir kamor yazıydı. Şehrin tamamı gibi gökyüzü de akşamdan kalmaydı. Bardaktan boşanırcasına yağan sıcak yağmurlardan buharlar yükseliyordu. Su sahteferin ışıltısını değişken yarı saydam ayna katmanları gibi yakalıyor ve havada saniyelik sanat eserleri oluşturuyordu. Fakat insanlar yine de küfrediyorlardı çünkü yağmur başlarını ıslatıyordu.
''Nöbetçi çavuş, nöbetçi çavuş Widrick!''
Widrick'in bulunduğu karakol darlığın güney ucundaydı. Karakolun dışında avaz avaz bağıran kişi de başka bir nöbetçiydi. Widrick ince yıpranmış suratını kulübe kapısının yanındaki pencereden dışarı çıkardı ve alnına vuran bir yağmur akıntısıyla ödüllendirildi. Tepedeki gökyüzü gürledi. ''Ne var evlat?'' Nöbetçi yağmur perdesinin içinden çıkarak yaklaştı. Gelen Constanzo, yani kısa süre önce kuzey köşesinden atanan yeni delikanlıydı ve yularından tuttuğu hımbıllaştırılmış bir eşeği peşi sıra çekmekteydi. Eşeğin arkasında üstü açık bir araba, onun da gerisinde iki sarı ceketli nöbetçi daha vardı. Yağmurluklarına sıkı sıkıya sarılmış adamlar perişan görünüyorlardı. Bu da onların aklı başında insanlar oldukları anlamına geliyordu.
''Bir şey bulduk çavuşum'' dedi Constanzo, ''boktan bir şey.''
Geçen geceden beri sarı ceketli ve siyah ceketli timleri kamorun güneyinin altını üstüne getiriyor, kuzgun yuvasındaki suikast teşebbüsüne dair söylentiler kulaktan kulağa yayılıyordu. Örümceğin adamlarının tortuluk ve kül düştü mahallelerinde ne yaptığını ancak tanrılar bilirdi. Fakat Widrick nedenleri ve niçinleri duymamaya alışkındı.
''Boktan derken ne kastettiğini bir zahmet açıklayıver.'' diye seslendi Widrick.
Kendi yağmurluğunu giyip kukuletasını başına geçirirken o da yağmura çıktı ve eşek arabasına yaklaşırken arkadaki iki adama el salladı. Adamlardan biri geçen haftaki zar oyunundan ona iki baron borçluydu. ''Kendin bak'' dedi Constanzo, kasayı örten ıslak battaniyeyi kaldırarak. Arabanın yükü genç ve cildi çok solgun bir adamdı. Saçları hafiften dökülmüştü ve yanakları birkaç tutam kılla kaplıydı. Gri bir ceketle ve kırmızı bir pantolonla nispeten iyi giyimliydi. Gel gör ki giysilerine kan bulaşmıştı. Adam hayatta olmasına hayattaydı fakat arabada yatarken parmaksız ellerini yanaklarına bastırıyor ve en ufak bir akıl parıltısı taşımayan gözlerle Widrick'e bakıyordu.
''Mah!'' diye inledi genç adam yağmur başını ıslatırken. ''Muvah!''
Adamın dili kesilip atılmıştı. Ağzının dibindeki dil kökü kapkara bir yara iziyle kaplıydı ve yaradan kan sızmaktaydı.
''Mah!''
''Perelandro aşkına'' dedi Widrick, ''bana bileklerinde gördüğüm şeyi görmediğimi söyle.''
''Bu bir bağlı büyücü çavuşum'' dedi Constanzo. ''Ya da eskiden öyleymiş.''
Genç sarı ceketli sırılsıklan battaniyeyi tekrar adamın yüzüne attı ve yağmurluğunun içine uzandı.
''Dahası da var, içeride göstereyim mi?''
Widrick onu nöbetçi kulübesine götürdü. İki adam kukuletalarını açsalar da yağmurluklarını çıkarmakla uğraşmadılar. Constanzo katlı bir parşömen yaprağı çıkardı. ''Herif kül düşündeki barakalardan birinde yere bağlı halde bulduk'' dedi. ''Çok garipti. Bu parşömen de göğsünde duruyordu.'' Widrick parşömeni aldı ve okumak üzere açtı. ''Dükün örümceğinin dikkatine. Carthay'ne geri gönderilmek üzere.''
''Tanrılar aşkına'' dedi Widrick. ''Gerçek bir Carthay'ınlı bağlı büyücü. Görünüşe bakılırsa Kamor'u dostlarına tavsiye etmeyecek.'' ''Onunla ne yapacağız çavuşum?''
Widrick iç geçirdi, mektubu kapladı ve Constanzo'ya geri verdi. Başımızdan salacağız evlat dedi. Komuta zincirinin yukarılarına yollayacağız ve böyle bir şey gördüğümüzü unutacağız. Adamı sabır sarayına götürün. Bırakın ona başkaları kafa yorsun.
İkinci kısım. Sahtefer Kamor Körfezi'nin yağmurla dalgalanan sularında ışıldarken, Kehribar Cam'ın dul kontesi Dona Angiavesta Vorcenza, kürk astarlı bir yağmurla sarılmış bekliyor, sarı ceketlilerden oluşan bir ekip ayaklarının altındaki ıslak bok dolu bir mavnayı ellerindeki tahta sırıklarla dürtüyordu. Havadaki koku dikkat çekiciydi.
''Üzgünüm Leydim'' dedi solundaki nöbetçi çavuş. ''Diğer iki mavnada hiçbir şey olmadığından eminiz ve bunda da 6 saattir arama yapıyoruz. Bir şey çıkacağından kuşkuluyum ama elbette ki çabalarımızı sürdüreceğiz.''
Derin bir iç geçiren Dona Vorcenza arkasındaki iskelede bekleyen faytona bakmak üzere döndü. 4 siyah aygırın çektiği ve kendi renklerini taşıyan simyasal seyir fenerlerinin aydınlattığı faytonun kapısı açıktı. Yüzbaşı Reinhardt'a ek olarak Don ve Dona Salvara da içeriden ona bakıyorlardı. Yaşlı kadın eliyle onları yanına çağırdı. Yanına varan ilk kişi Reinhardt oldu. Adam her zamanki gibi yağmurluk giymiyor ve şiddetli yağmura inatçı bir metanetle katlanıyordu. Salvaralar ise akıllıca davranarak sağanağa karşı örtünmüşlerdi. Hatta Lorenzo eşini daha da korumak için ipek bir şemsiyeyi açık tutuyordu.
''Dur tahmin edeyim'' dedi Reinhardt. ''Tepeleme bokla dolular.''
''Korkarım öyle'' dedi Dona Vorcenza. ''Vakit ayırdığın için teşekkürler nöbetçi çavuş. Mavna'daki adamlarını da alıp gidebilirsin. Artık onlara ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum.''
Yüreklerine su serpilen sarı ceketliler tahta sırıkları büyük bir dikkatle omuzlarında tutarak rıhtımdan ayrılırlarken Dona Vorcenza titreyerek bir nida attı ve ellerini yüzüne kapatıp öne eğildi.
''Dona Vorcenza'' diye aykırdı Sofia, ona destek olmak için koşarak.
Hep beraber yaşlı kadının başına üşüşürlerken Vorcenza ansızın doğruldu ve kuru kahkahalar arasında zar zor nefes alarak katıla katıla güldü. Gülerken baştan aşağı sarsılıyor, ufak yumruklarıyla önündeki boşluğu dövüyordu.
''Ah tanrılar aşkına'' dedi soluk sola, ''ah bu kadarı da çok fazla.''
''Ne Dona Vorcenza, sorun ne?''
Reynard onu kolundan tutup yüzüne baktı.
''Para Stephen!''
yaşlı kadın kıkırdadı.
''Para buranın yakınında bile değildi. O küçük serseri sırf kendi keyfi için bize bu bok mavnalarını kazdırdı. Para da en başından itibaren tatmindeydi.''
''Bunu da nereden çıkardın?
Her şey apaçık ortada değil mi? Bir anda öyle çok yönden kafama dank ediyor ki. Tanrılar böyle geç gelen anlayışın müstahakını versin.'' Kaparazza erzak bağışlarının veba gemisine gönderilmesine yardım etti değil mi?
Evet etti.
Bunu çok hayırsever olduğu için yapmadı. Servetini fırkateyne taşımanın bir yolunu bulması gerekiyordu.
Yani bir veba gemisine mi dedi Dona Sofia?
Bunun ona bir faydası dokunmazdı ki.
Ortada veba falan yoksa pekala dokunurdu dedi Dona Vorcenza.
Veba bir yalandı.
''İyi de'' dedi Don Lorenzo, ''Lucas o geminin batırılmasında niye öyle ısrarcıydı? Fesatlıktan mı? Paraya kendi sahip olamayacaksa başkaları da olmasın diye mi?''
''Onun adı Callas'tı sevgili Lorenzo'' dedi karısı, ''Tavrin Callas.''
''Neyse ne hayatım'' dedi Lorenzo, ''45.000 şilin artı Barsavi'nin serveti. Bu herkesi ebediyen mahrum etmek için çok büyük bir para.''
''Evet'' dedi Dona Vorcenza, ''üstelik böyle bir şeyi neden yaptığını karşımıza dikilerek açık açık söyledi. Anma budalaymışım.''
''Korkarım ki'' dedi Dona Sofia,
''anlamadım dersem herkesin adına konuşmuş olacağım.''
''Bela 13.'nün bir rahibi olduğunu söyledi'' dedi yaşlı kadın. ''İsimsiz 13.'den, madrabaz bekçiden, hırsızların ve suçluların tanrısından bahsediyordu. Adet yerini bulsun diye'' dedi, ''adet yerini bulsun diye.'' Bunu kasten söyledi.
Tekrar kahkahalara boğulan Vorcenza kendini kontrol altına almak için yumruğunu ısırdı.
Ah tanrılar aşkına, Anatolius onun 3 dostunu öldürdü, anlamıyor musunuz? O gemide hiçbir tehlike yoktu. Callas onun batırılmasını, Kamor'u kurtarmak için istemedi. Bu bir ölüm adağıydı Stephen, bir ölüm adağı.
Reinhardt alnına bir şaplak attı, vurduğu yerden sular sıçradı.
''Evet'' dedi Dona Vorcenza, ''bir ölüm adağı ve ben de tam onun istediği gibi gemiyi köpek balıklarıyla dolu 60 kulaç derinliğe batırdım.''
Yani dedi Don Lorenzo, tüm paramız eski limanın 100 metre dibinde mi yatıyor?
Korkarım öyle dedi Dona Vorcenzo.
Ah peki şimdi ne yapacağız? Yaşlı kadın iç geçirdi ve birkaç dakika düşündü. Öncelikle dedi başını kaldırıp tekrar salva aralara baktığında, bu olayın arkasında yatan tüm gerçekler Camor Dukalığı'nın devlet sırrı ilan edilecek. Hepinizi onlarla ilgili olarak sessiz kalmaya mecbur bırakıyorum. Camor'un belası bir efsane. Çaldığı iddia edilen paralar asla var olmadı. Dük'ün örümceği meseleye asla resmi bir ilgi göstermedi.
Ama dedi Dona Sofia, Lorenzo'ya belanın gizliliğini bu şekilde sağlama aldığını söylediler. Gece yarıcılar kılığında evimize gizlice girdiklerinde.
Evet dedi kocası, sahte gece yarıcılardan biri özel olarak belanın kurbanlarının utancından faydalandığını, o utancı kullanarak hırsızlıklarını diğer potansiyel kurbanlarından sakladığını anlattı. Bu kısmın yalan olduğunu sanmıyorum.
Olmadığından eminim dedi Dona Vorcenza. Yine de aynen öyle yapacağız. Zamanla bizimki gibi bir şehir devletinin sırf dürüst olmak adına zayıflık gösteremeyeceğini anlayacaksınız. Dük Nikovantebe'nin vicdanını değil güvenliğini korumakla görevlendirdi.
Salvaralar ona hiçbir şey demeden bakmakla yetindiler.
Ah bu kadar surat asmayın dedi yaşlı kadın. Bu keşmekeşe karıştığınız için alacağınız gerçek ceza daha başlamadı bile. Benimle beraber kehribar cama dönün de o cezayı konuşalım.
Cezamız mı Dona Vorcenza dedi Lorenzo hararetle. Cezamız neredeyse 17.000 şilindi. Yeterince cezalandırılmadık mı?
Hiç de bile dedi Dona Vorcenza. Bu dünyadan göçüp gittiğim zaman Kontes Kehribarcam ünvanını kimin alacağına karar verdim.
Sözlerini sürdürmeden önce bir anlığına duraksadı.
Daha doğrusu Kont ve Kontes Kehribarcam ünvanlarını.
Ne? Sofia 8 yaşındaki bir kız çocuğu gibi ciyakladı. Hem de yüksek sesle ciyaklamayı huy edinmiş, fazlasıyla cazgır bir kız çocuğu gibi.
Bu bir lütuf değil dedi Dona Vorcenza. Yanında bir işle beraber geliyor.
Ciddi olamazsınız dedi Don Lorenzo. Alce Grante'de bizden daha önemli ve saygın 2 düzine aile var. Dük bizi asla onlardan önce kehribarcam ilan etmez.
Sanırım Nikovante'yi senden biraz daha iyi tanıyorum genç adam dedi Dona Vorcenza. Ayrıca mirasımı kime bırakacağım sadece beni ilgilendirir.
İyi de şu iş dedi Dona Salvara, sakın ola ki.
Evet Sofia, ilelebet yaşayamam. Hatta ne zaman bunun gibi bir olay kucağıma düşse ansızın ilelebet yaşamak istemediğimi hatırlarım. Bırakayım da artık örümceği bir başkası oynasın. Bunca yıldır makama bir erkeğin sahip olduğu izlenimini vererek herkesi kandırdık. Artık onu 2 kişiye birden devredip insanları kandırmaya devam ederim.
Yaşlı kadın Reinhardt'ın koluna girdi ve kendisine arabaya kadar eşlik etmesi için ona izin verdi.
Stephen size yardımcı olacak ve operasyonlarınızı idare edecek. Sizinle gece yarıcılar arasındaki bağlantı olarak görev yapacak. İkiniz de esnek denebilecek birer zekaya sahipsiniz. Birkaç yıl içinde sizi kafamdakine yakın bir şekle sokabileceğimden eminim.
Peki ya sonra diye sordu Dona Sofia.
Sonra canım tüm bu tanrıların cezası krizlerle sizin uğraşmanız gerekecek.
Dona Vorcenza iş geçirdi.
Eski günahlar asla en az beklenen anda tekrar yüzeye çıkamayacak kadar derine gömülemezler. O yüzden Camor'a olan vefa borcunuzu kendi vicdanınızın kesesinden her yıl taksit taksit ödeyeceksiniz. Ta ki o kese tamamen boşalana dek.
3. Kısım. Efendi Lamora diye bağırdı İbelius, bu davranışınız kabul edilir gibi değil. Deniz sahte ferin altında gri ve yeşil renklerde çalkalanıyordu. Dalgalar kabarıp kabarıp Altın Edim adlı kalyona çarpmaktaydı. Talişam'a gidecek, oradan da Talverra'a geçecek olan Altın Edim o akşam Camor'dan denize açılmış 2 gemiden biriydi. Rüzgar ihtiyar teknenin çarmıklarında ve yelkenlerinde olurken yağmurluklar içindeki denizciler de tamahkar suların efendisi İona'ya dualar mırıldanarak oradan oraya koşuşturuyorlardı. Kalyonun yükseltilmiş kıç güvertesindeki muşamba kaplı bir kasa yığınının üstünde yatan Loch Lamora, bir sosisli börek misali kat kat battaniyelere, mumlu bezlere ve muşambalara sarılmıştı. Etrafındaki kumaş katmanlarından çıkıntı yapan anormal derecede solgun ve de mosmor suratı hariç hiçbir yeri göze çarpmamaktaydı. Yanında oturan Jean Tan'ın da yağmura karşı sarıp sarmalanmış olmasına rağmen hareket edemeyecek kadar örtülü değildi. "Efendi İbelius," dedi Locke, kırık burnunun genişsel hale getirdiği zayıf bir sesle. "Kamor'dan ne zaman ayrılsam hep karayolunu kullandım. Bu benim için yeni bir tecrübe. Şehri son bir kez görmek istedim."
"Ölümün kıyısındasınız efendi Lamora," dedi İbelius. "Hava bu haldeyken güvertede oyun oynamanız ahmaklığın daniskası."
"İbelius," dedi Jean, "Locke'un yaptığı oyun oynamak olsaydı cesetler birer akrobat olarak iş bulabilirdi. Bizi biraz rahat bırakır mısın?"
"Şu son bir gündür onu hayatta tutan bakımıma ara vererek mi? Hay hay genç efendiler, deniz manzaranızın tadını çıkarın, hem de ölmek pahasına."
İbelius denizde yaşamaya alışkın olmayan biri gibi yalpalayarak sallantılı güventiği hışımla yürüdü. Küçülmekte olan Kamor değişken yağmur perdelerinin arasında yavaş yavaş siliniyordu. Sahtefer dalgaların üstündeki bir hale gibi aşağı şehirden yükselirken beş kule fırtınalı gökyüzünün altında ruhani bir ışıkla yanıyordu. Kalyonun fosforlu bir parıltı saçar gibi gözüken kuyruk dalgası kendi çapında bulanık bir sahtefere benziyordu. İki adam kıç güvertesinde oturarak karanlık ufkun arkalarındaki kenti yutmasını seyretti.
"Özür dilerim Locke," dedi Jean. "Bıçak kemiğe dayandığı zaman sana daha çok faydalı olamadığım için özür dilerim."
"Sen neden bahsediyorsun? Sharon ile Ryza'yı öldürdün. Ben öyle bir şeyi asla yapamazdım. Beni yüzen mezardan çıkardın. İberlius'a kadar götürüp üstüme başıma o berbat merhemden bir posta daha sürdürdün. Merhem haricinde özür dileyecek neyin var?"
"Ben sana ayak bağıyım," dedi. "Adım. Hayatım boyunca gerçek adımı kullandım ve bundan kötü bir şey çıkacağını aklımın ucundan bile geçirmedim."
"Bağlı büyücüden mi bahsediyorsun? Tanrılar aşkına Jean, sahte bir isim alırsın olur biter. Tavrin kallas fena değil. Bırak o pezevenk sağda solda ortaya çıksın. Aza Guilla tarikatının bağrına basacak bir sürü mucizesi olur."
"Seni öldürmeye çalıştım Locke, üzgünüm. Elimden hiçbir şey gelmedi."
"Beni öldürmeye çalışmadın Jean. Şahinci çalıştı. Elimden hiçbir şey gelemezdi. Tanrılar aşkına, kolu yarık ve omzu delik olan benken sen kalkmış orada somurtuyorsun. Yeter bu kadar."
Tepedeki bulutlarda bir şimşek çaktı ve geminin ön güvertesindeki biri emirler yağdırdı.
"Jean," dedi Locke, "sen hayal edebileceğimden çok daha iyi bir dostsun. Sana sayamayacağım kadar çok kez hayatımı borçluyum. Seni kaybetmektense ölmeyi yeğlerim. Sırf elimde bir tek sen kaldığın için de değil."
Jean birkaç dakika hiç konuşmadı. Köpüklü dalgalar artan bir tempoyla birbirini kamçılarken iki arkadaş demir denizin kuzeyini seyretti.
"Pardon," dedi Jean. "Dilim bir an için aldı başını gitti. Sağ ol Locke."
"Eh, artık biraz neşelen. En azından karaya çıkmış bir kurbağa yavrusundan daha fazla hareket kabiliyetine sahipsin. Muşambadan kaleme bir baksana."
Locke iç geçirdi. "Meteliksizdiler.
Demek kazanmak buymuş," dedi.
"Evet," dedi Jean.
"Öyleyse siktir olsun gitsin," dedi Locke.
Birkaç dakikayı daha sessizlikle ve yağmurla geçirdiler.
"Locke," dedi Jean en sonunda biraz çekinerek.
"Evet."
"Sormamın sakıncası yoksa gerçek adın ne?"
"Tanrılar aşkına," Locke dermansızca gülümsedi. "Hiç kendime ait bir sırrım olamaz mı?"
"Benimkini biliyorsun."
"Evet ama senin zaten tek bir ismin var."
"Bu hiç adil değil."
"Ah pekala," dedi Locke, "yanıma yaklaş."
Jean sendeleyerek dostunun üstünde yattığı kasa yığınına kadar gidip eğildi. Locke onun kulağına beş hece fısıldadı ve Jean'ın gözleri kocaman açıldı.
"Biliyor musun," dedi Jean, "yerinde olsam ben de Locke'u tercih ederdim."
"Gel bir de bana sor," dedi Locke.
Kalyon fırtına rüzgarlarını arkasına alarak güneye giderken sahteferin geride kalan son birkaç parıltısı da soldu. Işıklar yavaşça karanlığa karıştı, sonra da temelli kayboldu. Ve yağmur deniz yüzeyinin üstündeki bir duvar gibi yükselerek araya girdi. Kitabın sonu. 14 Mart 2020. Sayfa 581.